Alo.
Ne haber abi?
İyi abi, sağ ol sana.
İyilik benden de.
Abi şimdi bu 2025'in kelimelerinden birincisini geçen hafta konuşmuştuk. Çorak. Şimdi ikinci kelimeyi konuşalım istiyorum. Gerçi bu böyle iki kelimeden oluşuyor. Yani bence o listedeki, daha doğrusu o listede mutlaka bulunması gerekenlerden bir tanesiydi zaten. Kelime tek tipleşme. Önce bir tanımını okuyayım gene. Bir şey olsun, bir hatırlatma olsun, sonra üstüne konuşalım abi. Bireylerin dil, düşünce, estetik ve mekan tercihleri açısından birbirine benzemesi durumu. Şimdi yani o programda birazcık böyle kısaca bir bahsetmiştik ama iki farklı bakış açısı düşünüyorum ben. Bir tanesi mental, diğeri de fiziksel olarak tek tipleşme.
Tek tipleşme. Bir kere dille ilgili bir konu bu en başta, yani dil en büyük şekillendiricilerinden bir tanesi. Çünkü dil dediğimiz şey kendimizi ifade etme biçimimiz, dünyayı anlamlandırma biçimimiz. Bunlar bizim dil tercihlerimizdir. Bu tek tipleşmeyi de şekillendiren en önemli şeylerden bir tanesi bence dil dediğimiz şey. Örneğin 19. yüzyılda veya 20. yüzyılın başında sanatçılar, edebiyatçılar sanayi devrimini anlamlandırmaya çalışıyorlardı. İşte Picasso'nun kübizmi ortaya çıktı. Kafka'nın romanları ortaya çıktı. Mimaride form, işlevi izler ilkesi ortaya çıktı. Bugün artık ama bugünü şekillendiren bir süreç olarak görmüyoruz biz tarihi. Tarih bizim için bir nostalji haline gelmiş durumda. İçinde yaşadığımız tarihte dahil olmak üzere. Dolayısıyla bugün kullandığımız dil bu sanat için de geçerli. Yani dil derken sadece kelime anlamındaki dili bahsetmiyorum. Yapılan bir resim de aynı şey. Bir heykel de aynı şey. Sıradan günlük konuşmalarımız da buna dahil olmak üzere. Yaptığımız şey geçmişte oluşturulmuş hazır kalıpları, parçaları alıp birbirine yamalamak halinde kalıyor. Bunun ötesine geçemiyoruz. Onu alıntılıyoruz, onu taklit ediyoruz. Dolayısıyla bugüne ait bir dil oluşturamıyoruz biz. Bu geçenlerde herhalde bir ay falan oldu. Bir seninle çok konuştuk da sosyal medyada çok tartışıldı. Bu ikinci yeni tartışması oldu bir tane. Aslında o tartışmanın bugün yapılıyor olması tam da bu söylediğim şeyin etkisi bence. Bugüne ait bir dil oluşturamıyor olmamızın, bugüne ait bir dili yaratamıyor olmamızın bu kısırlığın su yüzüne çıkması idi o tartışma. Bu tabii neye yol açıyor ister istemez? Kültür dediğimiz şeyin artık kültürden çıkıp bir endüstriyel ürün haline gelmesine yol açıyor. Bu da beraberinde tek tip bir tüketim kalıbını bize benimsetiyor. Onu da sanki bir kişisel tercihmiş gibi bizi benimsemek zorunda kalıyoruz. Bu tartışmayı da seninle çok yapıyoruz ara ara. Bu yapay zeka sanatı sanatçıyı bitiriyor mu bitirmiyor mu gibi tartışmaların da temelinde bu var. Bu şikayeti yapanlar, bundan yakınanlar aslında zaten sanatçı da değiller. Onlar çok iyi taklitçiler. Özgün bir üretim yapabiliyor olsa zaten. Yapay zekanın onu taklit etmesinden korkmaz. Halbuki o var olan kalıpları alıp farklı biçimlerde birleştiriyor ve bize onu sunuyor. Geçen hafta konuştuk galiba. Artık sanat üretilmiyor. Üretemiyoruz. Bunun sebebi de bu. Dilin tek tip hale gelmesi. Orada kullandığımız tek tipleşme. Bütün bu sonraki süreçleri de bence çok temelden etkiliyor. Eskiden bir laf vardı. Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün diye. Şimdi artık öyle bir şey kalmadı. Artık her şey yüzeysel bir imaj haline gelmiş durumda. Bir paket var ama içi yok onun o paketin. Gösterilen paketle içindekinin hiçbir alakası yok. O paket de bir ifade biçimi. Yani bir şey alırken yine eskiden söylerdi. Kapağına bakıp kitap almak diye bir laf vardı. Dili de böyle algılamak lazım. Bir başka örnek vereyim yine. Mesela artık üzülünce kimse nasıl üzüldüğünü anlatmıyor. Herkes ağlayan emoji koyuyor. Kimse oturup yazmıyor. Şöyle hissettim, böyle hissettim, şunları yaşıyorum, bunları yaşıyorum diye. Herkes küresel olarak, sen Çin'deki birisine de ağlayan emoji gönderdiğinde o üzüldüğünü biliyor senin artık. Böyle bir dünyaya geldiğimiz için tek tipleşmenin de bu doğrultuda olduğunu düşünüyorum ben.
Ben senin aslında yani geldiğin yerden devam gibi değil ama ona bir paralel bir şey açayım. Yani dil konusu bu arada bence de önemli. Orada da aslında dilin fikir ve düşünceleri ifade etmemize yarayan bir araç olduğunu düşünürsek eğer, orada ben de bu tek tipleşmenin zaten fikir ve düşünce bazlı olarak da çok net bir şekilde artık hayatımızın merkezine yerleştiğini düşünüyorum. Yani demin söyledin ya, artık yeni bir fikir üretmek, yeni bir işte felsefe üretmekle alakalı bir sıkıntı var. Yani binlerce yıl öncesinden gelen şeyleri tekrar alıntılamak, tekrarlamak gibi. Aslında bu biraz da insanların zihinsel olarak, düşünsel olarak bundan binlerce sene öncesinden bile daha geride olduğunu gösteriyor. Yani üstüne yeni bir şey şey konamıyor ya da yeni konan şeyler o başlangıçtaki ana fikre göre daha zayıf kalıyor ya da onun kötü bir versiyonu oluyor. Dolayısıyla da tarihsel süreçte sonraki geleceğe aktarılamıyor. Yani bundan 50 sene önce ortaya konan bir fikir, bir düşünce, bundan 2000 sene önce ortaya konan bir düşünceye göre daha kısır kaldığı noktada o 2000 sene önceden bugüne kadar gelen fikir aynı şekilde korunurken 50 sene önceki unutuluyor. Şimdi bu noktada da ben şeyi düşünüyorum, yani yeni bir düşünce oluşturulamadığı anda mevcuttaki oluşturulmuş düşüncelerin taraftarı olan ve olmayanlar olmak üzere ikiye ayrılan bir durum var. Yani bir şekilde bir kutuplaşma var bununla alakalı ve zaten tek tipleşmenin bence en büyük tezahürlerinden birisi de kutuplaşmadır. Bu da zaten aslında yeni bir fikir ve düşünce de üretilmediğini gösteriyor ya da bir kısır döngüye girildiğini gösteriyor. Şu anda gerçekten şöyle bir durum da var. Yani bu söylediğim şey şu anda bizim ülkemizde de hatta dünyada da çok net bir şekilde yaşanıyor. Yani insanlar bir fikrin arkasından gitmekle alakalı çok motiveler. O fikrin arkasından ya tam olarak gidiyorlar ya da tam karşısında duruyorlar. Hani bunun bir kısmını, bir fikrin bir kısmını ben kabul ediyorum, geri kalanını kabul etmiyorum. Onun yerine de şöyle bir şey düşünüyorum. Evet, bunlar sanki karşıt fikirler ama ben buna da katıldığım noktalar var. Diğerine de var gibi bir şey ben artık duymuyorum, görmüyorum. Bu noktada da iki tane hatta etkiden bahsediliyor. İşte yani sosyolojik ve psikolojik tespitlerde. İşte bir Brent Vagon etkisi, diğeri de FOMO etkisi diye geçiyor. İşte FOMO'da Fear of Missing Out muhabbeti, onun kısaltılmışı. Genel olarak insanlar hep sanki bu ikisinin üzerinden gidiyor. Yani o Brent Vagon'daki mantık, işte yani o tren benzetmesi şeyden, bir trene biniliyor, o trendeki insanlar aynı şeyi düşünüyorlar.
Bunun aslında Türkçesi var. Tam bizde yıllardır kullandığımız sürü psikolojisi onun adı.
Ve burada da şey mevzusu devreye giriyor. Yani genel olarak işte bütün trendlerin sürekli takipçi kazanması ve bir noktadan sonra da sosyal medyada bile mesela onu görüyoruz. Yani belli bir yaştaki insanların sosyal medyayı kullanış biçimleriyle bir sonraki kuşaktaki insanların sosyal medyayı kullanış biçimleri. Hatta işte bu Facebook'la Instagram'daki ayrışma, sonra Instagram'daki işte sürekli post paylaşan bir ara kuşak, ondan sonraki kuşağın hiçbir şekilde bir post paylaşmaması falan gibi. İşte bir dönem biliyorsun şeyde Facebook'ta relationship status falan muhabbetleri vardı, işte ilişki durumu vesaire. Orada işte sürekli insanların bir şeyleri paylaşması, sonra bu bilgilerin tamamen sırra kadem basması ve gizemli takılmalar falan. Ondan sonra yani aslında bu arada şöyle bir durum da var, yani bu süreçler böyle bir sene içinde falan oluyor. İşin garibi kimse şunu da söylemiyor, yani ben niye vaktinde böyle yaptım? Aslında orada da bir yine sürü psikolojisi var. Şimdi neden böyle yapıyorum? Neden diğerinden vazgeçtim? Bu da belli değil. Çünkü çoğunluk bunu yapıyor. Şimdi bu neye sebep oluyor? İnsanların mevcut durumlarla alakalı sorgulamama sonucuna varıyor bu. Yani sorgulamadan direkt kabul etme, kabullenme, uyumlanma, kanıksama, meşrulaştırma. Bu da mevcut düzenin iyi ya da kötü, ki genelde kötü, bir şekilde devam etmesini sağlıyor. Yani bununla alakalı ben bir karşıt görüş geliştireyim ya da başka bir şey nasıl mümkün olabilir? Bir muhalif bakış açısından bakayım konusu çok ya kısır kalıyor ya çok güdük kalıyor ya da hiçbir şekilde örgütlenemiyor. Şimdi ya bu durum bütün yaşayışımıza etki ediyor. Konu aslında o. Yani asıl sıkıntı bence o. Bu uyumlanma hikayesi de mevcut durum ne? Tamam, ben bundan nasıl en az zararla çıkabilirim? Mevcut durum ne? Bu. Ben bunu az düşünmeye çalışayım. Çünkü diğer türlü bununla mücadele ettiğimde kaygılı bir insan oluyorum. Ve en nihayetinde de burada krizli bir durum varsa da bunu fırsata çevireyime dönüyor. Haliyle de hiçbir şey değişmiyor. Yani o süreç içerisinde aslında belli zaman dilimlerinde çok fazla insan mevcut düzenin karşısında gibi duruyordu. Ama sonrasında bakıyorsun o karşısında durma hikayesi de zayıflamaya başlıyor. Adet azalmaya başlıyor. Orada başka fraksiyonlar ortaya çıkıyor. Ve bir şekilde bu işte kültür erozyonu denen hikaye ya da hep şey var ya, sosyal çürüme falan deniyor ya, orada az ya da çok herkes o işte sepetteki çürük elmanın diğer elmaları da bir şekilde çürütmesi gibi yavaş yavaş bence aynı döngünün içine giriyor. Sadece insanlar, yani hepimiz bu arada bunu yapıyoruz, kendisinden daha çürük olanları göstererek ya da daha fazla düzenin içinde olan, ahlaken daha düşük seviyede olduğunu düşündüğü insanları örnek göstererek, yani kötü misali emsal teşkil ettirerek kendisinin daha ahlaklı, daha düzen dışı, daha ayrıksı durduğunu iddia ediyor. Ama ben bu bakış açısıyla bu mevzuların asla değişmeyeceğini düşünüyorum.
Bu aslında anlattığın şey gündelik hayatımızın en küçük detaylarına kadar içinde bulunduğumuz sistemin bizi tek tipleştirmesi. Normalde yeme içmemiz, ne zaman acıkırsak, ne zaman susarsak o zaman yemek yeriz, o zaman su içeriz. Canımız ne isterse, mevsim neyi gerektiriyorsa onu giyeriz. Ne zaman ihtiyacımız olursa o zaman eğleniriz. Ne zaman ihtiyacımız olursa o zaman dinleniriz. Ama şimdi bize ne yapıyor? Yavaş yavaş. İşte medyayla yapıyor bunu, farklı yapılarla yapıyor. Çeşit çeşit yöntemlerle işte akşam yemeği saati, öğlen yemeği saati. O saatte kalkılır, bu saatte yatılır. Sen niye gündüz uyuyorsun? Niye çıkıntılık yapıyorsun? Gibi şeylerle tek düze bir gündelik hayat bize dayatılıyor.
Bunu geç kalmışlık hissi kaydımızda konuşmuştuk değil mi? Bu zaman algısıyla alakalı.
Evet. Bu zaman algısından çok tek düze bir hayat bize dayatılmasıyla ilgili bir durum. Yani orada zaman da bir faktör ama bu aynı zamanda bize ne isteyeceğimizi, sadece ne zamanı değil neyi isteyeceğimizi de dayatıyor. Sen istediğin zaman tatile çıkmıyorsun. Sen sana sunulan, seni yönlendirilen zamanlarda tatile çıkıyorsun mesela. İstediğin yere gitmiyorsun da sana empoze edilen yere gidiyorsun. Gidip de herhangi bir yerden kahve almıyorsun da bilmem ne markasından kahve alıyorsun. Gidip herhangi bir lokantada yemek yemiyorsun da bir zincir markanın kafesinde gidip oturup bir şey yiyorsun veya onun restoranında oturup bir şey yiyorsun. Bu da kültürün, işte o kültürün endüstriyel hale gelmesi ile ilgili bir durum. Senin anlattığın o sürü psikolojisi ve geri kalma korkusu bunlarla çok oturan şeyler. Yani birbirini çok bunlar besleyen iki şey. İkisi de tek tipleşmeyi dışarıdan bize dayatan bir yapı halinden çıkartıp bizim sanki kendi isteğimizmiş, kendi tercihimizmiş gibi görmemize yol açıyor. Ne oluyorsun? İşte şeyle, sürü psikolojisiyle grup baskısı dediğimiz şey. Ben trende uyum sağlayayım, insanlardan farklı olmayayım, dışlanmayayım diye tek düze hale geliyorsun. Veya herkes bunu yapıyor deyip, bunu yapmazsam ben geri kalırım deyip kaçırma korkusuyla, o FOMO'yla bir tek tip davranışa doğru, o tek tip davranışı bir zorunlulukmuş, bir aciliyetmiş gibi görmemize yol açıyor. Herkes bundan alıyor, ben de alayım. Herkes gidiyor, ben de gideyim. Şeyleri çok görüyoruz değil mi? Ölmeden önce yenmesi gereken 10 yemek. Ölmeden önce görülmesi gereken 10 yer. Gidilmesi gereken bilmem ne restoranlar. Gidilmesi gereken kafe. Ya bir neyse.
Bir de şey, görmeden önce ölünmesi gereken yerler mevzusu da var ya Anadolu'da bazı yerler. İsim vermeyeyim ama aslında tam olarak özgür irade probleminden bahsediyorsun. Hatta bununla alakalı da en çok düşünen insanlardan biri de benim çok sevdiğim Schopenhauer'dur. Aslında tabii orada Schopenhauer bu senin bahsettiğin şeyden bahsetmiyor. Yani özgür irade sıkıntısından bahsediyor ama bu senin söylediğin sonradan modern dünyanın bize eklediği bir bonus. O normalde bizim içgüdülerimiz bir şeyleri bize dayatır farkında olmadan. Biz aslında bir şeyi istediğimizi zannederiz ama ne isteyeceğimizi isteyemeyiz muhabbeti. Sen de diyorsun ki bu sistem üzerinden de aynı şekilde oluyor. Bu noktada da tabii sistem, iki kere
sistem aslında. Sistem zaten bize ne isteyeceğimizi dayatıyor.
Dayatıyor. İşte bu Schopenhauer'un dediğiyle birlikte bu birleşince de aslında özgür irade kavramı iki kez ortadan kalkıyor. Çarpı 2 oluyor yani bir noktadan sonra. Şimdi fiziksel tarafla alakalı ben şey tarafında, hatta bunu da seninle sık sık konuşuyoruz ya, bir yandan da benim yaptığım işte görsellikle alakalı da bir iş. İşte çok fazla insan sonuçta geliyor gidiyor. Onların da hem şekilsel olarak gözlemlediğim kadarıyla hem söylemler, konuşmalar falan. Daha geçen bir müşterimle konuşuyorduk. İnsanların genç gösterip göstermemesi mevzusuyla alakalı, işte yani sen genç gösteriyorsun gibi bir şey söyledi bana. Yani yaşını göstermiyorsun falan gibi. Ben de şey dedim ya, ben artık insanların kaç yaşında olduğunu tahmin edemiyorum. Yani özellikle mesela kadınlara baktığımda ben, birisi 25 yaşında da olabiliyor, işte 45 yaşında da olabiliyor. Ya çünkü 25 yaşındakiler 40 gibi göstermeye çalışıyor, 45'ler 35 gibi göstermeye çalışıyor ve eskiden bu işte belli makyaj uygulamalarıyla falan şey yapılıyordu, belli dengelemeler. Şimdi üstüne işte operasyonlar, müdahaleler falan derken insanların görsel olarak birbirine benzemesi hadisesi, ya ki bu arada şey gibi olmasın, sadece kadınlarla ilgili değil tabii ki bu. Erkeklerin de bu özellikle geçen sene ortaya çıkan bir saç tıraşı olayı var ya, böyle herkesin böyle sanki çok matah bir şeymiş gibi peşinden gitti.
Estetik ameliyat da çok fazla olmaya başlamışlar.
Tabii tabii. Yani onu erkekler için diyorsun değil mi? Aynen. İşte hatta ya tabii ki ya insan kendi bedeniyle ilgili elbette kendi kararlarını verir. Yani sadece o işte müdahale konusu değil, giyeceği şeylerden tuta işte tarzına kadar, saçına başına kadar, ama buradaki beni birazcık böyle endişelendiren ya da garipsediğim mevzu, sadece çok sayıda insan bunu yaptığı için, sadece trend olduğu olduğu için, sadece moda olduğu için aslında normal şartlar altında belki bundan işte 5 sene önce, 10 sene önce böyle bir şeyi yap diye para verseler yapmayacağı, o saçı öyle kestirmeyeceği, o kıyafeti giymeyeceği şeyi insanlar sadece o süreye dahil olabilmek için bir şeyleri yapmaktan geri durmuyorlar. Bu da bence fiziksel tektipleşmenin en temel göstergelerinden bir tanesi. Şimdi bir yandan da bu estetik algısı aslında manipüle de ediliyor. Yani öyle ya da böyle hep konuştuğumuz işte kapitalizmin belli dayatmaları var, demin de senin de söylediğin. Şimdi orada da bu böyle olmalı gibi bir durum var. Ve bu böyle olmalı denen şey de örneğin işte fit görünmek gibi şeylerde aslında sağlık tarafından değil de her zaman estetik üzerinden tanımlanıyor.
Abi kel olmak kabahat oldu ya.
Doğru. Elbette önemli ya da evet, bazı şeyler var gerçekten bizde yani genetik olarak bir şekilde kodlu ve gözümüze güzel görünen belli simetri durumları, işte vücut tipolojileri vesaire, bunlar var. Yani buna bir itirazım yok benim bu arada. Ama ve lakin bunların tanımları da değişti. Bir yandan da tüketim anlamında bir platoya denk geldiği noktada orada bir değişiklik yaratmak için de saçma sapan şeylerin de trend olduğunu görüyoruz. Yani fiziksel olarak da bu böyle, modayla ilgili de böyle, trendlerle ilgili de böyle, sanatla ilgili de böyle, edebiyatla ilgili de böyle. Şimdi o noktada da diyelim ki sen o trendi işte takip etmiyorsun, deminki FOMO muhabbeti gibi, ve ya da benzemiyorsun yani görsel olarak da o tek tipleşmeye diyelim ayak uydurmadın, farklısın yani farklı görünüyorsun. O durumda da biraz böyle ötekileştirilme gibi bir şey de yaratılıyor. Ya ben tabii ki böyle şeyleri hani çok umursadığımdan değil de yani insanlar üzerinde yaratıldığını görüyorum. Şimdi benzerlik seviyesi arttıkça da aslında şöyle başka bir şey yaşanmaya başlıyor bir noktadan sonra. Şimdi insan olmanın getirdiği de öyle ya da böyle o yani canlı olmaktan gelen o sürünün içine dahil olma isteği insan olmaktan gelen ayrışma isteğiyle bir şekilde yarışıyor sürekli. Ve benzerlik seviyesi arttıkça da insanlar bu sefer ayrışabilme kaygısıyla daha radikal şeyler yapmaya başlıyorlar. Yani bu görselliğin dışında eylem ve söylemlerin de tek tipleşmesi mevzusu var. Yani yok demin konuşurken birazcık bahsettik ama yani o söylem anlamında mesela viral olmuş bazı kelimeler, kelime öbekleri, işte belli görsel bazı işte caps'ler, videolar ve oradaki net böyle tanımlar, tabirler var ya, bütün ikili diyaloglarda bunların mesela çok sayıda bulunduğunu görüyorum. Neden söylendiği belli olmayan ya da söyleyen kişinin niye amaçladığını bilmediği bir şeyi kalıp olarak anında konuşma diline yerleştirme mevzusu. Bu da işte bir yerden sonra herkesin aynı kelimeler üzerinden konuşması ve toplam hayatı işte 100-150 tane kelimeyle idare etmesine sebep olmaya başlıyor. O noktada sen de mi söyledin, dil, fikir, düşünce, bunları ifade etmekte artık bir noktadan sonra insanlar tabii doğal olarak zorlanmaya başlıyorlar ve yeni fikir, yeni düşünce, yeni söylem. Hatta dedin ya emoji mesela, bak bunun çok net bir tezahürü. Yani senin üzüntünle benim üzüntümü aynı hale getiren bir şey mesela.
Tek tip.
Aynen öyle. Şimdi bir yandan da eylem, söylem, işte sosyal medya, WhatsApp, emoji falan filan derken bir noktadan sonra gerçekten insanlar duygu fakiri olmaya başlıyorlar. Sen hep dersin ya sosyal kabızlık diye. O kabızlık mevzusuna dönüyor hikaye. Ve gerçekten söylem olarak da yazarak da yani sözle ve yazıyla insanlar duygu ve düşüncelerini artık anlatamaz duruma geldiler. Hatta anlatan birini de anlayamaz duruma geldiler.
Tabii.
Bu da başlı başına zaten tek tipleşmenin son noktası gibi geliyor bana.
Öyle. Bu işin bir de mekan boyutu var abi. Ondan pek konuşmadık. Ben biliyorsun para hakkında konuşmayı seviyorum. Bizim bütün programlarımızda da her bölümümüzde bir oraya değiniyorum. Bunu geç kalmışlıkla ilgili konuşurken değinmiştik buna. İçinde bulunduğumuz sistemde bu paranın sürekli bir dolaşım halinde olması lazım. Ve o dolaşımın çok kesintisiz, hızlı gerçekleşmesi gerekiyor. Aynı biçimde gerçekleşmesi gerekiyor bu hızlı sağlayabilmek için de. Dolayısıyla bu kurumların ve mekanın da benzer bir şekilde tek tip hale gelmesine yol açıyor. İçinde bulunduğumuz sistemin o üretim tarzının yarattığı mekanlar var. Bir de tarihsel olarak özgün, duygusal bağlarla dolu, deneyimlediğimiz bir mekan var. Bu iki mekan birbirinden farklı şeyler. Yani mesela otoyol, işte ofis binaları, AVM'ler, havaalanları, rezidanslar. Bunlar soyut mekanlar. Bunlar her yerde, dünyanın her yerinde tek tip, aynı mekansal formda. Bunu da çok sık dile getiriyoruz. Yani biz nasıl bir mekan yaratırsak o mekanda bizi aynı şekilde dönüştürüyor sürekli. Dolayısıyla bu mekanlar da bizi tek tip hale getiriyor. Bu AVM'ler, MAVM'ler mesela bu anlamda çok bizi tek tipleştirmek için elverişli mekanlar. Oysa mesela çocukluğumuzun geçtiği sokak her birimiz için özel. O tek tip bir şey değil. Mahallemizin pazarı eskiden özeldi. Şimdi o da yavaş yavaş tek tip hale gelmeye başladı. Mahalle kahveleri. İnsanların anılarının olduğu mekanlar daha karmaşık, daha öngörülemez yerler. Dolayısıyla burada o paranın hareketini sağlamak da çok zor. O yüzden bütün bu mekanları sistem standart hale getirmeye çalışıyor. Bunu standart hale getirmek demek de farklılıkları ortadan kaldırmak. Her yerin birbirine benzer hale gelmesi demek. Bu da bizi acımasız bir şekilde tek tipleşmeye götürüyor. Böyle de bir durum var.
Sana şöyle bir ekleme yapayım abi ben de. Sen konuşurken şeyi düşündüm. İşte bu kentsel dönüşüm, daha doğrusu tabii ki kentsel dönüşüm değil hiçbirisi de, yenileme diyelim biz buna ya da yeni bina yapma. O mevzu başladıktan sonra dikkat edersen zaten tabii ki işte bu inşaat şirketleri, müteahhit şirketlerin bütün bina cepheleri mesela aynı malzemelerle işte kompozit kaplamalar, belli noktalarda biraz cam, işte alakalı alakasız tuğlalar mesela tuğla görüntüsü, taş duvar görüntüsü ama böyle bayağı bildiğin hani şömine tuğlasından cephe şey yapmalar, giydirmeler falan böyle abuk sabuk saçma sapan.
Yani şimdi oradan çıkan bir insanın herhangi bir farklılığının olması mümkün mü abi?
Ya mümkün değil ve
orada yani doğdun, sanki orada büyüdün diyelim ki. İlk 20 senen orada geçti mesela.
Yani şey gibi bir durum da var.
Herhangi bir estetik algının oluşması mümkün değil.
Aynen öyle. Az önce söylediğim işte kötü bir saç modelinden aslında öte bir şey değil bu. Yani aslında estetik algısı olmayan insan ya da insanlar, topluluklar, toplumlar bir şekilde o kendisine dayatılan şeyi zaten sorgusuz sualsiz kabul ediyorlar. Yani çünkü başka bir fikri yok. Yani o ona hatta güzel de geliyor. Mesela yeni bina algısı var ya, şimdi sokaklarda yürürken o yeni binalara ben baktığımda böyle anlamsız bir yüksek giriş. Anlamsız derken tabii anlamı altına bir tane dükkan kondururuz. Ve o dükkanı da bu arada asma katlı yaparsak hani daha yüksek fiyata kiralarız diye. Orada bir garip böyle bir giriş katı tavan yüksekliği gibi bir durum var. 5-5,5 metrelik. Bina ondan sonra başlıyor zaten. İlk balkon falan ondan sonra başlıyor malum. Abi abuk sabuk Fransız balkonları mı ararsın? Garip garip böyle cam kaplamalar, böyle hani bir kısmı ofis mi değil mi, bina mı, residence mı, nedir bu diyeceğin şeyler. Az önce söylediğim o taş tuğlalar falan, ateş tuğlasından cephe giydirmeler. Kayrak taşından cephe giydirme gördüm abi ben. Kayrak taşı ya, bayağı bildiğin zeminde kullanılan. Kayrak taşından adam cepheyi bir giydirmiş anasını satayım. Yani böyle şey bu ya, ben binaya dikey mi bakıyorum, yatay mı bakıyorum algısı yaratıyor. Ben kafaları yiyorum yani. Neyse bu da işte o senin söylediğin az önce o fizik mekanın gerçekten farklı yansıması mevzusu. Dolayısıyla da bunların hepsi aslında hem tek tipleşmenin sonucu hem de sebebini de oluşturuyor. Yani garip bir şekilde bu senin az önce söylediğin tek tipleşmeye, tek tipleştirmeye çalışma gibi bir düzen var. Ama zaten insanlar buna dünden razı. Çünkü hiç kimsenin o ikinci olmaya, öteki olmaya ne cesareti var, ne algısı var, ne bilgisi var. Bununla alakalı bir fikri de yok. O yüzden de en kötüsü ya da hiç olmazsa en azından diğerlerine benzeyeyim, benzesin.
Ama yani burada hazır her programda bir de acaba çözümü ne olur, nasıl olur diye de bir konuşuyoruz.
Evet, evet.
Hem buna da giriş olsun. Hı-hı. Ama aynı zamanda herkes bir de benzersiz olmayı, özgün olmayı, diğerlerinden farklı olmayı da arzuluyor.
Evet,
bir de öyle de bir arzu var.
Doğru.
Dolayısıyla o tek tipleşme bir yandan öbürünü de besliyor. Farklı olmayı da besleyen bir şey. Oradan da bir çıkış olabilir belki.
Abi bir çıkış olabilir ama şimdi bu da netice itibariyle bir kapasite ve donanım meselesi. Yani orada farklılaşmayı nasıl algıladığınla alakalı. Yani tamamen görsel bir farklılaşmanın peşine gittiğinde az önce söylediğim freak show gibi bir noktaya da götürebiliyor hadiseyi. Anlam tarafında bir farklılaşma noktasına geldiğinde
bir
de
bir anda uzay yolu setinde buluyoruz kendimizi, değil mi?
Yani saçma sapan, yani hani yeter ki farklı bir şey yapmış olalım mevzusuna getirip ben şey tarafındayım ya. Yani ne kadar aslında kendimizi eğitip donatırsak, bilgilenirsek, ne kadar farklı renkleri görürsek ve bu farklı renklerin de neden öyle olduğu, farklı biçimlerin, formların, farklı fikirlerin, düşüncelerin, ideolojilerin ne olduğunu bir kere önce bir anlamak lazım. Tarihsel sürecini bir okumak, bilmek lazım. Hangi süreçlerden sonra bu noktalara gelinmiş, onları bir anlamak lazım. Ve neticesinde de hepsini az ya da çok bilen bir insan olarak bunlara biraz daha objektif bakabilmek ve sadece bir şey insanlar tarafından çok benimsendi diye onun peşinden gitmemek gerektiğini düşünüyorum ben. Yani bunlar için de bu süreçlerden geçmek lazım. Yani bu o kadar kolay da bir şey değil. Ya da daha doğrusu hani bu süreçlerden geçmeye gönlün yoksa tek tipleşmeye de razı olacaksın anlamına gelir. Bu arada işte sanatla, edebiyatla alakalı da öyle. Senin az önce söylediğin gibi tasarım, moda tarafında da öyle. Yani şöyle bir durum da yok. Ya bence olmamalı daha doğrusu. Bu tarz, bu üslup, bu şekil, bu form işte bundan 100 sene önce modaydı, 500 sene önce modaydı ya da insanlar böyle giyiniyorlardı. Şimdi artık modern bir dönemdeyiz ve bunun tam tersi olmak zorunda. Ya da o dönemki her şey kötüdür, eskidir, işte bitmiştir, köhnedir diye düşünerek hiçbir şekilde yeni bir akım zaten oluşturmak da bence mümkün de değil. İlk önce bir artılarına eksilerine bakmak lazım ve içindeki derin anlamı keşfetmek lazım. Hepsinde bir anlam belki bulamayabilirsin ama sürece biraz daha kümülatif olarak bakıldığında ya da makro ölçekten bakıldığında her şey aslında yerli yerine oturuyor. Yani insanlar bu modern dönemde aslında neyin nereden geldiğini çok anlayamıyorlar ama eski dönemde bu böyle değilmiş. Yani belli tarihsel süreçlerin neticesinde oluşmuş bütün fikirler, akımlar, bütün trendler.
O günün ihtiyaçlarını karşılamak üzere aynen. Oluşturulmuş
ve,
şeyler.
Ve o günkü bir şeye bir tepkiymiş mesela. Yani işte savaşlardan sonra bazı şeylerin tamamen komple değişmesi gibi. Yani o sıkıntılı süreçten çıkıldıktan sonra. Şu anda tabii mevzu böyle değil. Şu anda tamamen meta üzerinden dönüyor. Ve ticari bir karşılığı olduğu için bu şekilde oluyor ama en azından bu geçmişle alakalı birazcık bilgi sahibi olunduğu noktada şimdi olan şeylerin neden böyle olduğunu, neden olamadığını ancak o zaman anlayabiliriz diye düşünüyorum ben.
Doğru söylüyorsun. Yani bunun zaten olmadığı durum çok da tehlikeli bir durum abi. Çünkü bu kısırlık beraberinde şöyle bir algıyı da sabitliyor bize. Başka bir alternatif yok. Oysa bu gerçek değil. Başka bir alternatif var. Başka bir sürü alternatif var. O alternatifleri ama oluşturabilmek için bizim önce dilimizi değiştirmemiz gerekiyor. Dilimizi zenginleştirmemiz, bugüne uygun hale getirmemiz gerekiyor. İkincisi, düşünce sistematiğimizi ve değerlerimizi senin az önce söylediğin gibi farklılıklara kapsayacak bir hale getirmemiz gerekiyor. Üçüncüsü de mekansal pratiklerimizi bizi tek tipleştirecek şeylerin dışına çıkartmamız gerekiyor. Bu üçünü yapabildiğimiz durumda bu tek tipleşmeden kurtuluruz. Bunu nasıl yapacağımızı göreceğiz, yapıp yapamayacağımızı.
Evet, zor. Çok fazla şey var, çok fazla dayatma var. Ama bir kere başladıktan sonra gerisi geliyor aslında. Bu bir bakış açısı netice itibariyle. O zaman
bu haftada
bitirelim mi? Hadi eyvallah.